Ayrım 14, sayfa 278. Diğer bilimsel ve teknolojik gelişmeler. Helikopter. Igor Sikorsky, Rusya'dan Amerika'ya iltica eden bir mühendisti. Sikorsky, uçağın arkasında yer alan düşey pervaneyi bulur ve bu ayrıntı her şeyi değiştirir. Bu değişimden yola çıkan Sikorsky, 1939'da VS-300 adlı ilk modern helikopteri yapar. Sikorsky'nin helikopterinde bugünün helikopterleri gibi, tepesinde rotor denilen bir büyük pervane ile kuyruğunda küçük bir pervane bulunuyordu. Dikine kalkıp inebiliyor, geriye ve yana doğru hareket edebiliyor ve havada asılı kalmış gibi durabiliyordu. Helikopterler günümüzde hem askeri amaçlı hem de sivil amaçlı olarak birçok alanda kullanılmaktadır. Roket. 17. yüzyılda İngiliz bilim adamı Isaac Newton bir cismin uzaya fırlatılmasının mümkün olduğunu öngörmüştü. 200 yıl sonra Konstantin Tsiolkovsky adlı bir Rus öğretmen bir roketin atmosferi terk edebilmesi için 40.250 km bölü saat hızla fırlatılması gerektiğini hesapladı. Ayrıca Tsiolkovsky sıvı yakıt kullanarak birçok deney yaptı. Bazı sıvı yakıtların karıştırılıp ateşlenmesiyle roketi bu hızla fırlatmanın mümkün olduğunu ileri sürdü. Kısa bir süre sonra 1926'da Robert Goddard adlı bir Amerikalı ilk sıvı yakıtla roketi fırlatarak bu alandaki gelişmelere ivme kazandırdı. 1932'ye kadar sivil alanda geliştirilmeye çalışılan sıvı yakıtlı roketler bu tarihten sonra askeri sahada yerini almaya başlamıştır. Uzay yolculuğunun temellerini de atan Alman mühendis Baron Werner von Braun, bir Alman roket uzmanı olarak 2. Dünya Savaşı boyunca Alman diktatör Adolf Hitler için korkunç V1 ve V2 roketini de içeren farklı askeri silahlar dizayn etti. Esasen pilotsuz bir jet uçağıdır ve günümüzde kruz füzelerinin atası olarak değerlendirilebilir. 1940'ta tasarlanan ve V2 adıyla bilinen uzun menzilli roket ise ses hızının birkaç katı hızla ilerlediğinden yaklaşmakta olduğu anlaşılamıyordu. Menzili 320 kilometreydi. 1,02 ton ağırlığındaydı ve patlayıcıyla dolu bir savaş başlığı vardı. V2'ler menzile uygun yerden atılırsa Londra'ya dek uzanabilen bir roketti. Dönemi için bu silahı fiilen kullanan Hitler'den başka diğer devletlerden silahın hayalini bile kuramıyordu. Kişi fotoğraflarında gördükleri bazı roketlerin fonksiyonel olmadıklarını, makit olduklarını düşünüyorlardı. Silah ortamı Almanya'daki bir kasaba olan Nordhausen kasabasında bir madenden genişletilmiş yeraltı tesisinde üretiliyordu. Gestapo tesisinin inşaatı ve V2 üretimi için binlerce savaş eserini akıl almaz şartlarda çalıştırdı. V2'ler neredeyse tamamen kör bir silahtı. Koskoca Londra şehrini bile bulunduramayanlar çok olmuştur. Tamamen manuel hesaplamalar ve açılandırmayla yere dik rampalardan atılıyorlardı. Ancak rokette o dönem için başka bir devrim olan bir dakikalık radyo kontrolü vardı. Kalkıştan sonra yaklaşık bir dakikalık süre boyunca roket karadan belli miktarda yönlendirilebilirdi. Günümüz balistik roketlerinin atası olarak bilinmesi aslen en çok bu özelliğindendir. Bugün pek çok füze elektronik ayıkların yardımıyla hedeflerine yönlendirilmektedir. Bazılarının menzili 9600 km olup hedeflerinden en çok 30 milim satmaktadır. Radar adı verilen sistemi İskoçyalı fizikçi Robert Watson Watt geliştirmiştir. Bu sistemi radyo dalgaları gönderir ve bu dalgaların çarptıkları cisimlerden geri gönderilen yansımalarını algılar. Yansımaların oluşturduğu desen cismin uzaklığı ile hızını ve yönünü de verir. Radar ilk olarak uçaklar için tehlikeyi yaratan fırtınaların belirlenmesine kullanıldı. 64 kilometre uzaklıktaki uçakları belirleyebilen uzun erimli radar sistemi, İngiltere'nin 2. Dünya Savaşı sırasında hava saldırılarından korunmasında yaşamsal bir öneme sahip olmuştur. Çamaşır makinesi. Dünyanın ilk elektrikli çamaşır makinesini 1906'da Alva Fresh adlı bir Amerikalı yaptı. Bu makinede kirli çamaşırlar yatay olarak yerleştirilmiş metal bir tamburun içine konuyordu. Tambur elektrikli motoruyla döndürülüyor, çamaşırlar birbirinin üzerinden yuvarlanırken yavaş yavaş temizleniyordu. İlk kurutuculu çamaşır makinesiyle 1924'te ABD'deki Savage Arms tarafından üretildi. Buzdolabı. Serin yerde saklanan yiyecekler oda sıcaklığında tutulanlardan daha uzun süre bozulmadan kalır. Alman mucit Carl von Linde ilk buzdolabının icat edene değin yiyecekleri serin tutmak için genellikle buz kullanıyordu. Linde'nin cihazı yiyecek kabinin arkasında freon gazı pompalayan bir buhar motoruyla çalışıyordu. Borulardaki freon sıvı hale geçiyordu. Yoğuşma sırasında freonun sıcaklığı düşüyor ve yiyecek kabinini soğutuyordu. İlk elektrikli buzdolabı 1923'te Barzer von Platen ve Kerry Manters adlı iki İsveçli mucit tarafından yapıldı. Tükenmez kalem. 1938'de Macar sanatçı ve gazeteci Laszlo Biro ile kardeşi kimyacı George ilk tükenmez kalemi icat etmişlerdir. Biro adını verdikleri kalemde mürekkep kaleminin içindeki hazneden kalemin ucundaki serbestçe hareket edebilen küçük bir bilgenin üzerine akıyordu. Tükenmez kalemlerde kullanılmak üzere havayla temas eder etmez kuruyan özel bir mürekkep üretildi. Bu kalem çok yükseklerde bile akmadığından ilk kez İngiliz Hava Kuvvetleri'nde kullanılmıştı. Sonuç. Dünya bilim ve teknoloji tarihi incelendiğinde özellikle 19. ve 20. yüzyılda yapılan bilimsel ve teknolojik gelişmelerin insanlık tarihi açısından devrim niteliğinde olduğu bir gerçektir. Bu dönemdeki gelişmeler 20. yüzyılda büyük ivme kazanmış ve bilimin uygulamaya geçirilmesiyle ortaya çıkan teknolojik gelişmeler hızla gelişmeye başlamıştır. Görelilik ve kuantum kuramlarının ortaya çıkmasıyla birlikte fizik alanı kavram ve kuramları açısından yeni temelleri oturtulmuştur. Kimya sanayinin bel kemiği haline gelmiştir. Ancak kimya çalışmaları sadece sanayide değil, tıp başta olmak üzere değişik bilim dallarında da önemli rol oynamıştır. Ayrıca 20. yüzyıl tıbbının en önemli özelliği gelişen teknolojiyi çok iyi kullanması, teşhis ve tedavide daha kesin ve ayrıntılı sonuçlar elde etmesidir. Bütün bu gelişmelerin yanı sıra bilimin savaş ve endüstri teknikleri üzerindeki etkileri, bilim ve toplum arasındaki ilişki açısından daha çok farklı anlamlar kazanmıştır. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra özellikle İkinci Dünya Savaşı süresince meydana gelen teknolojik gelişmeler devletler arasındaki güç ve üstünlük kurma yarışına hizmet etmiştir. Dolayısıyla dünyaya bilimsel açıdan en çok katkı sağlayan savaş hiç kuşkusuz İkinci Dünya Savaşı olmuştur. Bu açıdan bakıldığında İkinci Dünya Savaşı'na bilim adamlarının savaşı demek yanlış olmaz. Buna bağlı olarak teknoloji savaş kavramı da değiştirilmiş, teknoloji rasyonelleştirilmiş ve maliyet hesapları üzerine kurulu bir savaş endüstrisi ortaya çıkmıştır. Fakat bütün bunların yanı sıra inkar edilemez bir gerçek var ki, savaşlar olmasaydı insanlık bugünkü teknolojik düzeye ulaşmak için bir daha uzun süre beklemek zorunda kalabilirdi. 8. Bölüm. Cumhuriyet Dönemi, Bilim, Teknoloji ve Sosyal Değişme. 1920-2010. Özet. Cumhuriyet'in kurulmasıyla birlikte Türkiye'de bilim ve teknoloji konusunda önemli politikaların gerçekleştirildiğini görmekteyiz. Fakat Türkiye'de bilim ve teknoloji alanında atılımlar yapılmadan önce bir hazırlık safhası yaşanmış ve uygun bir atmosfer oluşturmaya çalışılmıştır. Bu safhadan sonra dünyadaki bilimsel ve teknolojik gelişmelerin takip edilip Türkiye'de en iyi şekilde uygulanmasına yönelik çalışmalar yapılmıştır. Dolayısıyla bu çalışmada bilim ve teknoloji politikaları 1920 ila 1950 yılları arası, 1950 ila 1960 yılları arası, 1960 ila 1980 yılları arası ve 1980 ila 2008 yılları arası olmak üzere 4 dönem halinde ele alınmıştır. Bu dönemler bilim ve teknoloji bakımından Türkiye'de nelerin yapıldığının ve nelerin yapılması gerektiğinin bir göstergesidir. Giriş. Dünyadaki hızlı gelişmeler ülkeleri araştırma ve geliştirmeye bilim ve teknolojide atılımlar yapmaya sevk etmektedir. Bilim ve teknoloji üretimi ve kullanımı toplumların ekonomik seviyesi, sosyal ve kültürel yapısını yükselterek bir refah toplumu olmasını sağlamaktadır. Bir ülkenin kalkınması ve ilerlemesi ise ancak bilim ve teknoloji politikalarıyla olur. Bilim ve teknoloji politikası ülkenin ekonomik, sosyal, siyasal ihtiyaçlarının tespit edilmesini, ülkeyi geleceğe hazırlayacak uygun tedbirlerin alınmasını, gerekli kurum ve kuruluşların kurulmasını, bilim ve teknolojik çalışmaların yapılmasını sağlar. Dolayısıyla Türkiye'nin ekonomik, sosyal ve siyasal hedeflerini gerçekleştirmesi, refah seviyesini yükseltmesi, sosyal değişme ve çağı yakalaması ancak bilim ve teknoloji politikalarıyla olur. Gerçekleştirilen bilim ve teknoloji politikaları araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin artmasına ve bunun sonucunda ortaya çıkan bilimsel ve teknolojik ürünlerin sanayi alanında kullanılmasına olanak sağlar. Cumhuriyet'in ilk yılları Türkiye'de bilim ve teknolojinin yerleşmesi açısından çok önemlidir. Gerçekleştirilen bilimsel ve teknolojik hedefler Türkiye'nin adım adım bilim toplumu olmasını sağlamıştır. Zamanla Türkiye bilim ve teknoloji alanında dışa açılmayı arttırmıştır. Bilim ve teknoloji alanında çağın gerisinde kalmamak adına bilim ve teknoloji politikalarına önem verildiğini görmekteyiz. 1920 ila 1950 yıllar arasında bilim, teknoloji ve sosyal değişme. 1920'li yıllarda bilimin anlaşılması için uygun bir ortam oluşturulmuş ve tüm yurtta bir bilim rüzgarı esmeye başlamıştır. Bu yıllarda Atatürk, bilim ve teknolojinin toplumsal gelişim için gerekli ve önemli olduğunu her fırsatta vurgulayarak, bilimsel düşünce becerisinin halk içinde yayılması için çaba harcamıştır. Atatürk 22 Eylül 1924'te Samsun'da öğretmenlere yaptığı konuşmada dünyada her şey için, maddiyat için, maneviyat için, hayat için, muvaffakiyet için en hakiki yol gösterici ilimdir, fendir. İlmin ve fennin dışında kılavuz aramak dalgınlıktır, bilgisizliktir, doğru yoldan sapmaktır. Yalnız ilmin ve fennin yaşadığımız her dakikadaki sahfalarının gelişmesini kavramak ve ilerlemelerini zamanında izlemek şarttır demiştir. 10. yıl nutkunda Türk milletinin yürümekte olduğu terakki ve medeniyet yolunda elinde ve kafasında tuttuğu meşale müsbet ilimdir diyerek bilimin önemini bir kez daha vurgulamıştır. Atatürk döneminde bilim ve teknoloji politikasının bir parçası olarak okuryazarlığa önem verilerek eğitimdeki niteliğin artırılması hedeflenmiştir. Cumhuriyet'e eğitim düzenine uygun bir yöntem geliştirmek amacıyla Türkiye'de dünyaca tanınmış Dewey, Kühne ve Malcha gibi eğitim uzmanları davet edilmiştir. Columbia Üniversitesi öğretim üyelerinden Profesör Doktor John Dewey, Türk eğitimi ile ilgili olarak 1924 yılında hazırladığı raporlarında vatandaşların heyet mecmuası memleketin siyasi, iktisadi ve harsi inkişafına iştirak edecek bir terbiye almalıdır demiş ve bazı önerilerde bulunmuştur. Bilhassa zirai tedrisatı ve ikmal tedrisatı, halk mektepleri ve iktisadi tevaüğünü gibi meseleleri tetkik etmek üzere Danimarka'ya bir komisyon gönderilmelidir şeklinde görüşlerini ifade etmiştir. John Dewey'e göre batıya yalnız öğrenciler değil öğretmenler de gönderilmeli. Eğitim için değişik ülkelerden kısa süreli de olsa uzmanlar getirilmeli ve onların görüşlerinden faydalanılmalıdır. Ayrıca öğretmen ve öğretim üyeleri de getirilerek üniversitelerde ders vermelerine imkan sağlanmalıdır. Kühne 1925 başlarında Türkiye'ye gelmiş, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir ve İstanbul'daki meslek okullarında ve hayat mekteplerinde incelemeler yapmıştır. Ona göre Türkiye'deki okullar ıslah edilmeli ve geliştirilmeli, eski eğitim sistemi bırakılarak yeni ve modern bir eğitime geçilmelidir. Mesleki eğitime gereken önem verilmeli ve yeni meslek okulları açılmalıdır. John Dewey ve Kühne gibi yabancı eğitimcilerin raporlarında değindikleri uygulamaya göre, yetenekli ancak maddi durumları yeterli olmayan öğrencilerin kendi dallarında yüksek öğrenim düzeyinde eğitim yapmaları için Avrupa'daki okullara gönderilmesi kararı alınmıştır. Devlet tarafından yetersiz kaynaklara rağmen bütçeden ödenek ayrılarak yurt dışına, fen bilimlerinden siyasal sosyal bilimlere, güzel sanatlarından arkeolojiye kadar birçok alanda öğrenci gönderme politikasına öncelik verilmiştir. Yurt dışı eğitim uygulaması, 29 Ekim 1924 tarihinde açılan Milli Eğitim Bakanlığı Avrupa Sınavı ile hayata geçirilmiştir. Darülfünun emini İsmail Hakkı Baltacıoğlu'nun başkanlığında kurulan jüri tarafından düzenlenen sınav sonucunda 22 kişi Almanya ve Fransa'da öğrenim görme başarısı kazanmıştır. Bu 22 kişiden ikisi Almanya, diğerleri Fransa ve Belçika'ya gönderilmiştir. Avrupa'nın çeşitli ülkelerine gönderilen Türk öğrenciler arasında Aydın Sayılı, Afet İnan, Hıfzı Veldet Veldedeoğlu, Remziye Hisar, Enver Ziya Karal, Nüshet Gökdoğan, Ali Rıza Berkem, Osman Cevdet Çubukçu, Cahit Arf, Mustafa İnan, Şahap Kocatopçu, Nüvit Arıcan, Bedrettin Sarp gibi isimler yer alıyordu. Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte birçok kuruluş da açtığı sınav ve verdiği burslarla başarılı ve yetenekli öğrencileri Avrupa'nın çeşitli ülkelerine eğitim amacıyla göndermiştir. 1925 ila 1945 yılları arasında Türkiye'de edebiyat, matematik, felsefe, mühendislik ve fen bilimi, güzel sanatlar gibi pek çok dalda yetenekli öğrenci, Fransa ve Almanya başta olmak üzere Belçika, İngiltere ve İsviçre gibi yüksek öğretimde ilerlemiş belirli ülkelere göndermiştir. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ABD'ye de öğrenci gönderilmeye başlanmıştır. Bilim tarihini Türkiye'de akademik bir disiplin haline getiren Aydın Sayılı, bilim tarihinin öncü isimlerinden George Sarton'un yanında bilim tarihi eğitimi yapmak için Amerika Birleşik Devletleri'ne gönderilmiştir. Aydın Sayılı, 1913 yılında İstanbul'da doğmuş ve ilk ve orta eğitimini Ankara'da tamamlamıştır. 1933 yılında Ankara Erkek Lisesi'nde bitirme sınavlarına girmiştir. Sayılı'nın diğer öğrencilerle birlikte tarih ve coğrafya sınavını Mustafa Kemal Atatürk yapmıştır. Atatürk aldığı yanıtlardan çok memnun kaldığı için Sayılı'nın yurt dışına gönderilmesini istemiştir. Aydın Sayılı 1942 yılında İslam Dünyası'nda Bilim ve Eğitim Kurumları başlığını taşıyan çalışmasıyla doktora derecesini almış ve ülkesine dönmüştür. Bu doktora Harvard Üniversitesi'nde George Sarton'un yönetimi altında yapılmış ve verilmiş ilk bilim tarihi doktorasıydı. Türkiye'nin ilk bilim tarihi kürsüsü 25 Nisan 1955'te Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'ne kurulmuştur ve Sayılı kürsü profesörü olarak atanmıştır. Aydın Sayılı astronomi tarihi başta olmak üzere bilim tarihinin birçok alanı ile ilgilenmiş ve bu alanlarda özgün çalışmalar yapmıştır. 1977 yılında TÜBİTAK Hizmet Ödülü'ne layık bulunmuştur. 1984 yılında vefat ettiği 1993 yılına kadar geçen süreçte Atatürk Kültür Merkezi'nin başkanlığı görevini yürütmüştür. Bilim dünyasına önemli katkılar yapan Feza Gürsey'de yüksek öğretimi tamamlamak için Avrupa'ya gönderilen öğrenciler arasında bulunmaktadır. Feza Gürsey İstanbul Üniversitesi'nde fizik asistanlığı sırasında 1950 yılında Milli Eğitim Bakanlığı'nın açtığı bir sınavı kazanarak doktora yapmak üzere İngiltere'deki Londra Imperial College'a gönderilmiştir. Kuaternionların alan teorisine uygulanmaları konusunda yaptığı çalışması bilim dünyasında büyük yankılar uyandırmıştır. Feza Gürsey 1921 yılında İstanbul'da doğmuştur. 1940 yılında Galatasaray Lisesi'ne, 1944'te İstanbul Üniversitesi'ne Fen Fakültesi'ne Fizik Matematik bölümünden mezun olduktan sonra İstanbul Teknik Üniversitesi'nde fizik asistanlığı yapmıştır. 1950 yılında İngiltere'de doktorasını yapmıştır. 1950-51 yılları arasında Cambridge Üniversitesi'nde doktora sonrası çalışmalar yaptıktan sonra 1951'de İstanbul Üniversitesi'ne fizik asistanı olarak tayin edilmiştir. 1953'te İstanbul Üniversitesi'nden doçentlik ünvanını almıştır. Gürsey bu üniversitede 1954 ile 61 yılları arasında süren öğretim üyeliği süresince Türk bilim tarihinin ilk ve son teorik fizik kürsüsünün temelini oluşturan iki öğretim üyesinden biri olarak kürsünün geleceğini hazırlamıştır. Gürsey 1957 ile 61 yılları arasında Brookhaven Ulusal Laboratuvarında, Princeton'da İleri Araştırma Enstitüsü'nde ve Columbia Üniversitesi'nde yaptığı araştırmalar bilimsel açıdan en verimli çalışmalarıdır. Feza Gürsey 1961 ila 74 yılları arasında ODTÜ'de öğretim üyeliğini sürdürürken 1968 yılında Yale Üniversitesi'nde profesörlük ünvanını almıştır. 1974'ten 99 yılındaki ölümüne kadar Yale Üniversitesi'nde fizik profesörü olarak çalışmıştır. Ayrıca 1929 yılında 1414 sayılı ecnebi memleketlere gönderilecek talebe hakkında kanun çıkarılmıştır. Bu kanun devlet dairelerinin, valiliklerin, belediyelerin, ticaret odalarının, Sümerbak, Manden, Tetkik Arama Genel Müdürlüğü gibi devlet kurumlarının ve askeri kurumların Avrupa'ya öğrenci gönderme kurallarını belirlemiştir. Atatürk toplumun ilerlemesinin yolunun bilimden geçtiğini görerek üniversite inkılabının yapılması konusunda bazı çalışmaları başlatmıştır. İstanbul Darülfünun'da yapılacak reformlar hakkında tetkiklerde bulunarak rapor hazırlamak üzere 1931 yılında Cenevre Üniversitesi öğretim üyelerinden Profesör Albert Malch Türkiye'ye davet edilmiştir. Malch raporunda İstanbul Darülfünun'un Türkiye inkılabına yaraşır bir dinamizmden mahrum olduğunu, kendisinin şuuru bir şekilde belli bir noktaya sevk edecek ilmi ve fikri hıza sahip olmadığından bahsetmiştir. Türkiye gibi baştan başa yeniden kurulan bir memlekette üniversite kürsülerinin öncelikle ne gibi konularda meşgul olması gerektiğini açık bir dille ortaya koymuş ve Darülfünun meselesi esas tabiriyle Türkiye'nin fikri, manevi hatta istikbali meselesidir görüşüyle raporunu noktalamıştır. Atatürk milli ve çağdaş bir üniversite özlemi içinde olduğu için Türk inkılabı yapanları mutlaka başaracağına inanmaktadır. Atatürk'ün belirtmek istediği husus şudur ki bir milleti ancak ve ancak o milletin içinden çıkanlar yükseltebilir. Bu sebeple bir yabancı alimin fikirlerinden, görüşlerinden ve tetkiklerinden istifade edeceğiz. Fakat asıl çareyi, asıl kararı kendi içimizden çıkarmak mecburiyetindeyiz diyerek üniversitenin önemini bir kez daha vurgulamıştır. 1933 yılında 2252 sayılı kanun ile Darülfünun kaldırılmış, Milli Eğitim Bakanlığı İstanbul Üniversitesi'ni kurmakla görevlendirilmiştir. 1933 yılında yapılan üniversite reformunun temel özellikleri şunlardır. 1. Özellik kaldırılmış, üniversite Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olarak kurulmuş, idari yönden herhangi bir okuldan farkı kalmamıştır. 2. Darülfünun hocaları geniş ölçüde elenmiş, 151 kişiden yalnız 59'u yeni üniversiteye alınmıştır. Öğretim kadrosu asıl başka iki kaynaktan sağlanmıştır. A. Batı'da okuyup gelen doktora şartı aranmaksızın doçent olarak atanmışlardır. B. Nazi baskısından kaçan Alman ve Orta Avrupalı profesörlere kapılar açılmıştır. Atatürk yeni üniversiteyi oluştururken kadronun seçkin olmasına itina göstermiştir. Gelen Alman profesörlerinin bir kısmı dünya çapında ün sahibi kişilerdi. Alman hocalar yeni üniversitenin akademik geleneklerinin oluşmasında, ders kitaplarının hazırlanmasında, özellikle geleceğin Türk bilim adamlarının yetişmesinde etkili olmuşlardır. 18 Kasım 1933 tarihinde İstanbul Üniversitesi açılmış ve üniversiteye 32'si Alman olmak üzere 38 yabancı profesör gelmiştir. İstanbul Üniversitesi'nden sonra 12 Temmuz 1944 tarihinde İstanbul Teknik Üniversitesi açılmıştır. İstanbul Teknik Üniversitesi'nin deneme yayını ile 1945 yılında televizyon sosyal yaşamımıza girmiştir. 13 Haziran 1946 tarihinde ise Ankara Üniversitesi açılmıştır. Bu yıllarda ve daha sonraki yıllarda açılan üniversiteler matematik, kimya, astronomi, biyoloji, tıp ve diğer alanlarda bilim adına önemli gelişmeler sağlamıştır. 1933 üniversite reformu bir taraftan bilimde modernleşmeyi sağlarken diğer taraftan da müspet bilim tutkusuna, heyecanına ve nesnelliğe gölge düşüren bir gelişmeyi ifade etmektedir. 1933'ten sonra bilim çalışmaları modern anlamda ilerlemiş ancak bilim ülke gündeminin yönlendirici unsuru olarak değil, rutin ve kapalı bir etkinlik olarak devam etmiştir. Cumhuriyet öncesi Türkiye'deki sanayiye baktığımızda birkaç bez fabrikası, harekete ipekli ve yünlü dokuma tesisleri, çok eski bir şeker fabrikası, deri işleyen tabakhaneler ve kağıt fabrikası olduğunu görmekteyiz. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasıyla birlikte 1930'lara kadar liberal ekonomik sistemi kendine örnek alarak dışa bağımlı ve gelişmemiş olan sanayi kesimini güçlendirmeye çalışmıştır. Atatürk sanayileşmenin önemini fark ederek 4 Mart 1923'te İzmir İktisat Kongresi'ni toplamıştır. Kongrede sanayileşme yolunda kararlar alınmış ve çalışmalar başlatılmıştır. Bu kongrenin ana stratejisi olan liberal ekonomik politikayla devlet, ekonomiyi yürütme rolünü üstlenmeyerek her alanda ekonominin ve sanayinin desteklemesini hedeflenmiştir. Endüstrinin özel sektörde gelişmesi için 1927'de sanayi teşvik kanunu çıkmış ve bazı endüstri kurumlarının vergileri affedilmiştir. Sanayide gerekli bazı giriş maddelerinin gümrük ve vergiden muafiyetleri konmuştur. Kara ve deniz taşıtlarında en düşük ücret uygulanmıştır. Endüstri kurumu sahiplerine kredi açılmıştır. Yerli malların korunması ve teşviki için sergiler yapılmıştır. Ayrıca 1923 ila 1929 yılları arasında ortaya çıkan ekonomik gelişmeler şunlardır. Cumhuriyet döneminin ilk şeker fabrikası 1923 yılında işletmeye açılmıştır. 1925 yılında Trakya Şeker Fabrikası, 1926 yılında ise Alpullu ve Uşak Şeker Fabrikaları hizmete girmiştir. Madencilik sektörünü geliştirmek üzere 1924 yılında Zonguldak Yüksek Maden ve Sanayi Mühendis Mektebi açılmıştır. 1924 yılında Türkiye İş Bankası kurularak özel sektöre kredi verilmesi ve kazancı ortak olması sağlanmıştır. 1925 yılında Kayseri Uçak Fabrikası'na askeri uçak üretimine başlamıştır. 1926 yılında Ankara Uçak Fabrikası'nda Çimento Fabrikası, 1929 yılında ise özel sektör ve yabancı sermaye ortaklığı tarafından Zeytinburnu Arslan ve Kartal Yunus Çimento Fabrikaları hizmete girmiştir. 1927 yılında Osmanlı Devleti'nin mülkiyetinden devralınan işletmeleri yönetmek, finanse etmek ve yeni işletmeler tesis etmek üzerine Türkiye Sanayi ve Maden Bankası kurulmuştur. Bu banka yabancı şirketlerin paylarını satın alarak madencilik sektöründe milli çıkarların korunması için önemli bir adım atmıştır. Daha sonra Devlet Sanayi Ofisi adını almış ve 1933 yılında kapanmıştır. 1927 yılında halka konut sahibi yapmaya yönelik Emlak ve Eğitim Bankası kurulmuştur. Fakat kaynak yetersizliği sonucu kapatılmıştır. 1926 yılında Isparta Halı Fabrikası, 1927 yılında Kayseri Bünyan Halı İpliği Fabrikası, 1928 yılında Konya'da İnşaat Merkezi, 1930 yılında İstanbul Glikoz ve Nişasta Fabrikası kurulmuştur. 22 Nisan 1930 tarihinde 2. İktisat Kongresi yapılmıştır. Bu kongre ekonomik politikaları yeniden gözden geçirmek, yenilerini oluşturmak ve ekonomik krizin sonuçlarını değerlendirmek üzere toplanmıştır. Yeni iktisadi program olan devletçilik modeli sanayinin tüm yurda yayılmasını amaçlamıştır. Bu devletçilik politikasının uygulamaya sokulmasıyla başlıca nedenleri şunlardır. Özel sektörün yeterli düzeyde sermaye, teknik eleman ve teknik bilgi potansiyeline sahip olmaması, teknoloji transferinde eğitim ve nitelikli insan altyapısı eksikliği ve dış ticarette yeterli deneyimin olmamasıdır. İkinci İktisat Kongresi'nden sonra 1. ve 2. 5 yıllık sanayi planları yapılmıştır. 1. 5 yıllık sanayi planıyla temel ham maddeleri yurt dışında üretilen veya üretilecek olan sanayi tesislere, büyük sermaye ve ileri teknolojiyle getiren projelere, kuruluş kapasitelerinin iç tüketimini karşılayacak düzeyde tutulmasına öncelik verilmiştir. 1. 5 yıllık sanayi planında 5 sanayi dalında yatırım yapılması öngörülmüştür. Dokumacılık, madencilik, selüloz sanayi, seramik, kimya. Planda belirtilen 20'ye yakın tesisin birkaçı dışında tümü zamanda faaliyete geçirilmiştir. İşletmeye açılacak fabrikaların ham maddeleri ülke içi kaynaklardan sağlanabileceklerdir. Ayrıca yatırımlar Türkiye'nin iç bölgelerine kaydırılarak gerçekleştirilebileceklerdir. Bu dönemde yeni demir yolları hatları inşa edilmiş, silolar yapılmış, dokuma, gıda, madencilik, cam ve kağıt sanayi geliştirilmiştir. Sümerbark 3 Haziran 1933'te 2262 sayılı kanuna kurularak 1. 5 yıllık sanayi planını yürütmekle görevlendirilmiştir. Türk sanayinin kuruluş ve gelişmesine büyük bir öneme sahiptir. 1939 yılında Devlet Sanayi Ofisi ve Türkiye'nin sanayi kredi bankalarını devralarak sanayi üretimini ve bankacılık yoluyla özel kesime kredi açması sonucu Türk sanayinin gelişmesine hız kazandırmıştır. 1935 yılında kurulan Elektrik Etüt İdaresi Enstitüsü enerji santrallerini devreye sokmuştur. Aynı yıl madencilik, metalürji ve enerji alanlarında üretim yapmak üzere Etibank, maden aramalarını üretmek üzere Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü kurulmuştur. Bilimin toplumda yerleşmesini ve yaygınlaşmasını sağlayarak bilim ve teknoloji alanında gerekli olan atılımların yapılmasını sağlayan diğer araştırma ve geliştirme kurumları şunlardır. Refik Say'dan Merkez Hıfzı Sıhha Enstitüsü, Kandilli Gözlem Evi, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, TÜBİTAK Ulusal Gözlem Evi, Devlet Demiryolları. TÜBİTAK Ulusal Gözlem Evi, TUK, Türkiye'de bilimsel astronomi ve astrofizik çalışmalarının yapıldığı ilk gözlem evidir. 1935 yılında Alman astronom Freundlich tarafından İstanbul Üniversitesi'nde açılmıştır. Buradaki çalışmaları 1944'te Ankara Üniversitesi'ndeki, 1962'de Ege ve Ortadoğu Teknik Üniversitesi'ndeki ve 1982'de ise Boğaziçi Üniversitesi'ndeki çalışmaları izlemiştir. 1. 5 yıllık sanayi planının başarılı olarak uygulanması sürerken 20-24 Ocak 1926'da toplanan Sanayi Kongresi 2. 5 yıllık sanayi planının esaslarını belirlemiştir. Bu plan kapsadığı iktisadi alanlar ve tesis sayısı bakımından 1. sanayi planından daha geniş tutulmuştur. Fakat 1938 yılında dünyada savaş rüzgarlarının esmeye başladığını gören Türk hükümeti Atatürk'ün ölümünden 2 ay önce 2. sanayi planı 4 yıllık olarak yeniden düzenlemiştir. 2. Dünya Savaşı başlamadan 3 ay önce bu plandan vazgeçilerek yerine iktisadi savunma planı yürürlük olmuştur. 1938-1950 yılları arasında çok az sanayi tesisi kurulabilmiştir. Sümerbank tarafından kurulan Sivas Çimento Fabrikası, Malatya Tütün Fabrikası, Kağıt ve Selüloz Fabrikası, Rize Çay Fabrikası, Sümerbank, Kendir Sanayi bunlar arasındadır. 1950-1960 yılları arasında bilim, teknoloji ve sosyal değişme. 1950 yılında Türkiye'de siyasi iktidar değişikliği olmuş ve yeni iktidara gelenler yürütülmekte olan devletçilik politikasından liberal politikaları uygulamaya geçmiştir. Kore Savaşı nedeniyle dünyada ham madde ve tarım ürünleri fiyatları ve talebi artmış. Türkiye bu durumdan yararlanarak ihracatını önemli ölçüde arttırmıştır. Bu dönemde de Sümerbank'a bağlı olarak Türkiye'nin çeşitli yerlerinde sanayi tesisleri kurulmuştur. Özel sektör tarafından ilk boya ve vernik fabrikası işletmeye açılmıştır. Beyaz eşya sektöründe ilk üretim 1955 yılında montaj sanayi olarak başlatılmış. 1957 yılında kurulan Arçelik Anonim şirketi tarafından 1957 yılında ilk çamaşır makinesi, 1960 yılında ise ilk buzdolabı üretilmiştir. Türkiye 1950 yılında bilim ve teknoloji alanında dışa açılmayı arttırdığı gibi bir taraftan da yeni üniversiteler kurulmaya devam etmiştir. 1953 yılında Atatürk Üniversitesi, 1955 tarihinde Karadeniz Teknik Üniversitesi ve İG Üniversitesi, 1956 tarihinde Orta Doğu Teknik Üniversitesi açılmıştır. Bu teknik üniversiteler Türkiye'nin modern teknolojiyi kullanacak olan mühendis ve teknik eleman ihtiyacını karşılamayı hedeflemiştir. Ayrıca bu dönemde tarım ve sanayide kitle üretimine geçilmiş, savunma sanayinde sulama ve petrol araştırmada, yurt dışında savunma ve tarım araç ve gereçleri başta olmak üzere teknoloji transferine geçilmiştir. Yol, baraj, liman gibi altyapı yatırımlarında devlet tarafından ağırlık verilirken, teknoloji transferi ağırlıklı yatırımların özel sektör tarafından üstlenilmesi şeklinde bir teşvik politikası uygulamaya konulmuştur. Hükümet, ekonomide uygulanan liberal sistemin Türkiye'nin şartlarında istenen sonuçları vermediğini ve bunun sürdürülebilir olmadığını fark etmiştir. Bunun sonucunda başlangıçta devletçiliği reddeden hükümet, 1956 yılında 2. Dünya Savaşı yıllarında yürürlüğe konulan Milli Koruma Kanunu'nu yürürlüğe yeniden koymak zorunda kalmıştır. Bu uygulama sonrasında iktisadi hayat geniş ölçüde kontrol altına alınmıştır. Fakat bu olumsuz şartlar altında açık finansman ile hızlı kalkınma politikasına devam edilmiştir. Uygulanan bu politikalar yüksek enflasyon, döviz, darboğazlı, mal darlığı ve çifte fiyatları ve biriken dış borçlar Türkiye'yi IMF ile anlaşma yapmaya mecbur bırakmıştır. Bu dönemde bilim ve teknolojinin sosyal yaşam üzerindeki önemine baktığımızda 1960 yılında Türkiye'nin ilk bilgisayarına geldiği görmekteyiz. Bununla birlikte 1950-60 yılları arasında bilim ve teknolojiyi üreten, araştırma yapan kurumlar arasında Makine ve Kimya Endüstri Kurumu, Türkiye Atom Enerji Kurumu, Karayolları Araştırma Fen Heyeti, Devlet Su İşleri Araştırma Dairesi ve Türk Standartları Enstitüsü bulunmaktadır. 1960-1980 yılları arasında bilim, teknoloji ve sosyal değişme. Türkiye 1960 yılındaki siyasi değişimle birlikte iktisadi hayatta da planlı kalkınma sürecine yeniden geri dönmüştür. Planlı kalkınma döneminde kamu sektörüne emredici, özel sektöre yol gösterici özellikler taşıyan ekonomik kalkınma politikalarını uygulamaya konulmuştur. 1961 Anayasası'nda ekonomi politikasının kalkınma planlarına göre sürdürüleceği hükme bağlanmış ve planları hazırlamak ve uygulamaları izlemek üzere Devlet Planlama Teşkilatı kurulmuştur. DPT, ülkenin mevcut potansiyeline uygun planlar hazırlayarak kalkınma sürecinin hızlanmasını sağlamıştır. Ayrıca demokratik bir düzen içinde karma ekonominin imkanlarından faydalanarak kalkınmayı gerçekleştirmeye çalışmıştır. 16 Haziran 1961'de Ulaştırma Bakanlığı, ordunun cadde binek ihtiyacını karşılayacak bir otomobil tipinin geliştirilmesi için TCDD'de işletmesini görevlendirmiş ve bu iş için 1400 TL ödenek ayırmıştır. 4,5 aylık yoğun bir çalışmanın sonucunda otomobil tamamlanmış ve 29 Ekim 1961 sabahı kamuoyuna tanıtılmak üzere Eskişehir'den Ankara'ya getirilmiştir. Taşıma sırasında güvenlik gerekçesiyle araçlara çok az yakıt konulmuş ve daha sonra da yakıt ile ilave etmek unutulmuştur. Bunun sonucunda Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel'in bindiği otomobil 200 metre gidebilmiştir. Bu durum Cumhurbaşkanı tarafından garp kafasıyla araba yaptık, şark kafasıyla benzin koymayı unuttuk mizahi tabirine de konu olmuştur. Cumhurbaşkanı her ne kadar getirilen diğer devrim otomobiliyle yolculuğuna devam etmişse de basının diline düşmekten kurtulamamıştır. Sonuç olarak bu küçük yanlışlık basın tarafından abartılmış ve oluşan olumsuz kamuoyu neticesinde projede olmadan ölmüştür. 1. 5 yıllık kalkınma planında ileri teknolojinin kullanımı ile araştırma ve teknik bilgi düzeyinin yükseltilmesinin önemi üzerinde durulmuştur. Fakat teknoloji transferi, eğitim politikası ve araştırma geliştirme faaliyetlerinin geliştirilmesi ile ilgili planlı bir politika uygulayıcısı olarak bilimsel ve teknolojik araştırma yapacak ve yeni politikalar üretebilecek olan Türkiye Bilimsel Teknik Araştırma Kurumu kurulmuştur. Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu TÜBİTAK. TÜBİTAK 1963 yılında yürürlüğe giren 278 sayılı kanun ile kurulmuştur. Bu kurumun amacı Türkiye'de pozitif bilimlerde araştırma ve geliştirme faaliyetlerini ülke kalkınmasındaki önceliklere göre geliştirmek, özendirmek, düzenlemek ve koordine etmek, mevcut bilimsel ve teknik bilgilere erişmek ve erişilmesini sağlamak olarak tanımlanmıştır. Kuruma bağlı 6 araştırma grubu vardır. Matematik, fizik ve biyoloji, mühendislik, tıp, veterinerlik ve hayvancılık, tarım ve ormancılık, bilim adamı yetiştirme. TÜBİTAK 1966 yılından başlayarak bilim ve tekniğe dünya çapında katkılar yapan ve milletçe övülecek eserler veren Türk bilim ve teknik adamlarına her yıl bilim ödülleri vermekle birlikte lise ve üniversite öğrencilerinin katıldığı proje yarışmaları da düzenlenmektedir. Toplumu bilimsel ve teknolojik gelişmelerden haberdar etmek için bilim ve teknik ismiyle aylık bir dergi yayınlanmaktadır. TÜBİTAK'ın üstlendiği görevler ise şunlardır. Türkiye'nin ulusal bilim ve teknoloji politikalarını saptamak ve bu konuda karar alıcı en üst organ olan Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu'na sekreterle görevi yapmak, üniversite, kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarınca yürütülen araştırma geliştirme faaliyetlerine destek vermek ve teşvik etmek, kendi bünyesindeki araştırma birimlerinde kalkınma hedefleri doğrultusunda araştırma yapmak, bilim kültürünü yaymak, bilim ve teknolojiyle barışık bir toplum yaratmak ve bilim insanlığını, araştırmacılığı teşvik etmek için yayınlar yapmak, yarışmalar düzenlemek ve ödüller vermek, araştırmacı yetiştirilmesine katkıda bulunmak ve bu amaçla burs vermek, enformasyon, dokümantasyon hizmetleri vermek, faaliyet alanlarına giren konularda yerli ve yabancı kuruluşlarla işbirliği yapmak. TÜBİTAK kendi bünyesinde bulunan birçok araştırma enstitüsünde de araştırma faaliyeti yürütmektedir. Bu TÜBİTAK araştırma enstitüleri şunlardır. Marmara Araştırma Merkezi, Bilgi Teknolojileri ve Elektronik Araştırma Enstitüsü, Savunma Sanayi Araştırma Geliştirme Enstitüsü, Temel Bilimler Araştırma Enstitüsü, Ulusal Metroloji Enstitüsü, TÜBİTAK Ulusal Gözleme ve Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi, Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsü. 1. 5 yıllık kalkınma planının uygulandığı dönemde Bilimsel Araştırma Komitesi'nin himayesinde Türkiye'nin de katıldığı pilot takımlar projesi yürütülmüştür. Bilim, teknoloji ve ekonomik gelişmeyi arttırmayı hedefleyen bu projenin amacı şudur. Uygun bir ekonomik büyüme hızının erişilmesine teşvik etmeye ve sürdürmeye yönelik plan ve politikalar çerçevesinde bilimsel araştırma ve teknolojinin ulusal düzeydeki üretim ve sosyal refah problemleriyle en iyi biçimde nasıl ilişkilendirebileceğinin incelenmesi. Türkiye bu projeye 1963 yılında katılmıştır. Proje çerçevesinde ülkelerin sonuç raporları hazırlanarak 1966'da ilgili hükümetlere sunulmuştur. Türkiye ile ilgili rapora 1967'de yayınlanmıştır. Bu raporda bilim ve toplum ilişkisi, bilim ve ekonomi ilişkisi, bilim politikasından az gelişmiş ülkelerde alınabilecek sonuçlar, kalkınmanın planlanması ve bilim politikası, bir bilim politikası ortaya koyabilmenin ve bunu sürekli geliştirebilmenin mekanizmaları ve gerekli unsurları, Türkiye'nin ekonomik kalkınmada ve bilim politikasında kısıtları gibi konular ele alınmıştır. Türkiye'nin ekonomik kalkınma ve toplumsal refah için hedeflerinin ne olması ve nasıl bir strateji izlemesi gerektiği ortaya konmuş, öngörülen ekonomik ve toplumsal hedeflere erişilmesine yardımcı olacak bir bilim politikası geliştirilmiştir. 1966 yılında iletişim sistemlerinin geliştirilmek ve üretimini gerçekleştirmek için PTT araştırma laboratuvarları, 1967 yılında telefon santralleri ve cihazları üretmek üzere Northern Electric Inc. ile birlikte NETAŞ'ı kurmuşlar. Aynı yıllarda yerli otomobil üretimine yönelik girişimlerde bulunmuştur. Bu girişimler sonucu 1966 yılında motor aksamı lisans üretimi yoluyla temin edilen ilk Türk otomobili Anadolu piyasaya sürülmüştür. Ayrıca 1967 yılında birçok sanayi tesisini kurmak üzere projeler hazırlanmıştır. Bunların bir bölümü yeraltı kaynaklarının işlenmesiyle iç talebin karşılanması ve dış satımların sağlanmasına yöneliktir. Dolayısıyla yeni bir demir çelik fabrikası, çinko, kurşun, alüminyum, ferrokrom, boraks, civa, krom, manyezit ve wolfram fabrikası ile yeni rafineler kurulmuştur. Sanayi yatırım finansman temininde dar boğazlar yaşanmasına rağmen fabrikalar kurulmuştur. Bu plan döneminde 1967 yılında Hacettepe Üniversitesi açılmıştır. İkinci 5 yıllık kalkınma planında ayrı bir bölüm olarak yer alan bilim ve araştırma konusu, teknolojik gelişme, sanayileşme ve ekonomik sektörlerdeki gelişmelerden bağımsız olarak ve oldukça genel düzeyde yer alınmıştır. Bundan dolayı araştırma geliştirme konusunda karar düzeyinde olduğu kadar uygulama düzeyinde de yol gösterici somut çalışmaların yapılması ve önerilerin geliştirilmesi mümkün olmamıştır. Bu dönemin en önemli gelişmesi ise Marmara Araştırma Merkezi, Yapı Araştırma Merkezi ve Dokümantasyon Merkezi gibi yeni TÜBİTAK merkezlerinin kurulmasıdır. Üçüncü 5 yıllık kalkınma planındaki esas farklılık, temel bilimlere verilen önemin uygulamalı bilimler ve teknolojiyle özellikle teknoloji transferi ve fikri mülkiyet hakları gibi konulara kaydedilmiş olmasıdır. Teknik personel sayısının arttırılması, uluslararası rekabete açık sektörde ileri teknoloji kullanılması, yurt dışına öğrenci gönderilmesi planlanmıştır. Yurt içi ve yurt dışında bilimsel alanlardaki personelin eğitilmesi konusunda TÜBİTAK'a önemli bir rol verilmesi ve bu dönemin en önemli gelişmesi olarak görülmektedir. Bu dönemde kalkınma planlarındaki hedefler teknolojik buluşların sanayiyle ilişkilendirilmesini sağlayacak, teknik eleman sayısının azlığı, teknoloji transferinin özümsenmemesi ve teknolojinin yurt içinde üretilmesi için gerekli altyapının olmaması sonucu tam anlamıyla gerçekleştirilememiştir. 1980-2010 yılları arasında bilim, teknoloji ve sosyal değişme. Türkiye 1980'de petrol krizleri ve içsel dinamikleriyle varamadığı liberalleşme sürecine başlamıştır. İthal ikamesine dayalı sanayileşme kalkınma modeli terk edilmiş, döviz kazanımına yönelik hizmet sektörleri gelişmeye başlamıştır. 4. 5 yıllık kalkınma planında ilk kez teknoloji politikalarından söz edilmiş, teknoloji politikalarının sanayi, istihdam ve yatırım politikalarıyla birlikte bir bütün olarak ele alınması ve belli sektörlerin kendi teknolojilerini üretecek biçimde geliştirilmesi, öngörülmüştür. Ayrıca bu planda araştırma geliştirme faaliyetlerine ayrılan kaynakların yetersizliği, ARKE kuruluşları ile sanayi arasında organik bağ kurulamaması, ulusal bilgi akım sisteminin geliştirilememiş olması, teknolojinin anlaşılamaması ve teknoloji transferinin maliyetinin yüksekliği önemli sorun alanları olarak belirtilmiştir. Bu kalkınma planı döneminde 1982 yılında Yükseköğretim Kurulu kurulmuştur. Ayrıca TÜBİTAK'ın bağlı olduğu Devlet Bakanlığı tarafından Türk Bilim Politikası 1983-2003 raporu yayımlanmıştır. Bu raporda bütün sektörlerde ve ilgi alanlarında yapılması gerekli projeler, eylemler, kuramsal ve yasal değişiklikler bütünsel bir yapı içinde politik karar organının emrine verilmiştir. Bu rapor ile ülkemizde ilk defa uluslararası normlara uygun olarak Türkiye'nin araştırma ve geliştirmedeki kapasitesi, insan gücü ve harcamaları tespit edilmiş, bilimsel alanda uzun vadeli hedeflerimiz belirlenmiş, ekonomik ve sosyal kalkınma hedeflerimize bağlı olarak bilim ve araştırma alanlarındaki önceliklerimiz ortaya konmuş, bilimsel alandaki hedeflerimize ulaşmak ve aynı zamanda mevcut sistemimizin etkinliğini sağlamak üzere bir kanun hükmünde kararname ile Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu teşkil edilmiş ve bilim politikalarımızın uygulanması için gerekli mekanizmalar oluşturulmuştur. Bu kalkınma planı döneminde 1982 yılında Akdeniz Üniversitesi, 9 Eylül Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Mimar Sinan Üniversitesi, Trakya Üniversitesi, 100. Yıl Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi kurulmuştur. Ayrıca 1984 yılında Türkiye'nin ilk özel üniversitesi olan Bilkent Üniversitesi açılarak devlet ve özel üniversitelerin Türkiye geneline yayılması günümüze kadar devam etmiştir. 1983 yılında kurulan Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu, Türkiye'nin bilim ve teknoloji politikasını oluşturan en üst organdır. Bu kurul, bilim ve teknoloji alanındaki araştırma ve geliştirme politikalarının ekonomik kalkınma, sosyal değişme ve milli güvenlik hedefleri doğrultusunda tespit edilmesi, yönlendirilmesi ve koordinasyonunun sağlanması amacıyla kurulmuştur. Kurulun başkanı, başbakan üyeleri ise bilim ve teknoloji ile en yakın ilgili bakanlar DPT, YÖK, TÜBİTAK ve TAEK başkanlarıdır. 5. 5 yıllık kalkınma planının ana hedefi, 1983-2003 Türk Bilim Politikası dokümanı kullanılarak bir bilim ve teknoloji master planı hazırlanması, temel ve uygulamalı bilimlerin bazı alanlarında mükemmeliyet merkezlerinin kurulması olmuştur. Bu plan döneminde sanayi politikalarına genellikle bilimsel ve teknolojik araştırmalara gerek duymayan ve ithalata dayalı bir yapıda olduğu belirtilmiştir. Bilimsel ve teknolojik araştırma yapmaktan daha çok yurt dışından teknoloji transferinin yapılmasının dışa bağımlılığı arttırdığı üzerinde durulmuştur. Bu dönemde Devlet Bakanlığı tarafından bilim ve teknoloji politikaları çalışma dokümanı hazırlanmıştır. Bu politika dokümanı 3 bölüm halinde düzenlenmiştir. Yapılması gereken hedefler, ilkeler ve araçlardır. Ayrıca bu dokümanda yer alan tüm hususlar toplumun değişen şart ve ihtiyaçlarına göre değişebilir hususlardır. Daha sonra bu doküman doğrultusunda TÜBİTAK yasası değiştirilerek daha rasyonel çalışmalar sağlanmıştır. Ayrıca TÜBİTAK bünyesinin içerisinde elektronik araştırma ve savunma sanayi araştırma enstitüleri kurulmuştur. En önemli gelişme ise BTYK'nın 9 Ekim 1989 tarihinde ilk toplantısını yapmasıdır. Bu toplantıda ARGE personel sayısının artırılması, gayri safi ARGE harcamalarının gayri safi yurt içi hasılaya oranının %2'ye çıkarılması, bakanlıklarda araştırma koordinasyon bürolarının kurulması, teknoparkların yeni araştırma merkezlerinin ve ulusal bir metroloji enstitüsünün kurulması, uluslararası ilişkileri geliştirmek için yeni örgütsel modellerin geliştirilmesi, etkili bir teknik enformasyon sisteminin oluşturulması, sanayi hakları yasasının güncelleştirilmesi kararlaştırılmıştır. Ayrıca TÜBİTAK tarafından hazırlanan Bilim ve Teknoloji Fonu kurulması yasası yürürlüğe girmiştir. DPT tarafından Bilim, Araştırma ve Teknoloji ana planı hazırlanmıştır. Yine DPT tarafından 5 yıllık kalkınma planı ile birlikte üniversite sanayi işbirliğini geliştirmek üzere üniversite sanayi işbirliği sempozyumu yapılmıştır. Yapılan bu çalışmalar doğrultusunda Türkiye'nin bilim ve teknoloji altyapı eksikliğinin giderilmesi ve teknoparklarla işlerlik kazandırılması doğrultusunda 1989 yılında teknolojik araştırma yatırımları hızlandırılarak üniversite ve kamu kurumları ARKE projelerinin desteklenmesi başlatılmıştır. Bu gelişme Cumhuriyet döneminin bilim ve teknoloji politikalarını gerçekleştirmesi bakımından büyük bir atılımdır. 6. 5 yıllık kalkınma planındaki hedefler 10.000 kişiye düşen araştırmacı sayısının 15 kişiye çıkarmak, gayri safi milli hasılanın %1'ine yükseltmek, üniversiteler, kamusal ARGE kuruluşları ve sanayi arasındaki ilişkileri teşvik etmek ve teknoparkların kuruluşunu desteklemek, Türkiye'den ve yabancı ülkelerden teknoloji konusunda bilgilerin toplanacağı bir merkez kurmak olmuştur. Bu planın en önemli özelliği Arge'de öncelikli alanların ilk hesaplanmış olmasıdır. Bu alanlar enformasyon teknolojileri, nükleer teknolojiler, ileri malzemeler ve benzeridir. Teknoparklar. DPT tarafından belirlenen Teknopark programı, teknoloji bağlantılı sanayi kollarının bulundukları yerlerde güçlendirilmeleri ve yeni bölgelerde sanayinin gelişmesini desteklenmesi, yenilikçi çalışmanın geliştirilmesi, eğitim ve daha etkin çalışma koşullarıyla verimliliğin artırılması ve uluslararası alanda rekabet gücünün yükseltilmesini ele almaktadır. Üniversite, sanayi ve hükümet temsilcileri teknoparkları teknolojik gelişme ve teknolojik değişikliklerin teşviki açısından önemli araçlar olarak nitelendirmektedir. Teknoparklarda hizmet göstermesi beklenen küçük, yeni teknoloji firmaların kendi yakınındaki bir üniversitenin çeşitli imkanlarından yararlanarak teknolojik bir fikri veya buluşu ticari bir ürün ve hizmet haline getirmesi sağlanmıştır. Ülkemizde bulunan teknoparklardan bazıları şunlardır: İTÜ, KOSGEB, ODTÜ, KOSGEB, Marmara Araştırma Merkezi, İzmir Teknopark Şirketi, Anadolu Teknolojik Araştırma Parkı Şirketi, Gazi Teknopark Teknoloji Geliştirme Bölgesi. Temeli 1998'de atılan Türkiye'nin ilk ve en büyük teknoloji geliştirme merkezi ODTÜ Teknoparkı, Avrupa Birliği ülkeleri, Uzak Doğu ülkeleri, Amerika Birleşik Devletleri, Türk Cumhuriyetleri, yine İsrail, Katar gibi ülkelere teknoloji ihraç etmektedir. ODTÜ Teknopark bünyesinde 2007 yılı itibariyle 195 firma faaliyet göstermektedir. Bu teknoparkta 2209 ARGE personeliyle birlikte toplam 5246 personel görev yapmaktadır. 2007 yılında kurulan Gazi Teknopark Teknoloji Geliştirme Bölgesi ise bilim ve teknolojilerin üretildiği ve etkin bir şekilde kullanıldığı bir teknoloji merkezi olmayı planlamaktadır. Gazi Üniversitesi bu teknopark ile ülke sanayisinde önemli katkılarda bulunan bir bilim merkezi olmayı hedeflemektedir. Kalkınma planında ARGE çalışmalarının ihtiyaç alanlarına ulaştırılması için ARGE fonu kurulmasına karar verilmiştir. Bu dönemdeki gelişmeler küçük ve orta ölçekli sanayinin ARGE ihtiyaçlarının geliştirmesi için KOSGEB kurulmuş, TÜBİTAK yasası yeniden düzenlenmiş ve Türk Patent Enstitüsü yasası çıkarılarak Türk Patent Enstitüsü kurulmuştur. Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı kanalıyla sanayi kesiminin araştırma projelerine destekler verilmeye başlanmıştır. Türk Patent Enstitüsü. 1994 yılında kurulan TPE, Türkiye'de patent ve lisanslardan sorumludur. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bağlı idari ve mali özelliğe sahip kuruluştur. Bu kurum, Türkiye'nin teknolojik ilerlemesine katkıda bulunmak, ülke içinde serbest rekabet ortamı oluşturmak ve araştırma geliştirme faaliyetlerinin gelişmesini sağlamak üzere çeşitli kanunlarla düzenlenmiş olan patent ve markalar ile diğer başka kanunlarla düzenlenen sanayi mülkiyet haklarının tesisi ve bu sanayi mülkiyet haklarına ilişkin yurt içi ve dışında var olan bilgi ve dokümantasyonun kamunun istifadesine sunulabilmesi amacıyla kurulmuştur. En önemli gelişme, BT politikasının saptama yoğunluğunun devlet planlama teşkilatından bilim ve teknoloji yüksek kuruluna geçmesidir. Diğer önemli gelişme ise Türkiye Bilimler Akademisi'nin kurulması ve üniversitelerin ülke çapında yaygınlaştırılmasıdır. Türkiye Bilimler Akademisi, TÜBA. 1993'te kurulmuş, başkanlığa bağlı bir kuruluştur. İdari ve mali özelliğe sahiptir. Bu akademinin hedefleri bilimin her dalından araştırma çalışmalarını ilerletmek, araştırmacılara ve bilim adamlarına yardımcı olmak, bilim adamlarının sosyal durumlarını yükseltmeye çalışmak, yetenekli gençleri araştırmaya yöneltmek ve uluslararası standartlara ulaşmaya çalışmaktır. 1990 yılında 1. Bilim ve Teknoloji Şurası Ankara'da toplanmıştır. Şuranın amaçları, Türkiye'nin orta ve uzun vadeli bilim teknoloji politikalarının ana hatlarını gözden geçirerek güncelleştirmek, ARGE çalışmalarının kamu kesimi dışında daha yaygın yapılmasını sağlamak için alınması gereken özel teşvik tedbirlerini belirlemek, ARGE çalışmalarını kurum ve proje bazında değerlendirmek için gerekli kriterleri belirlemek, kaynak kullanımında verimliliği sağlamak, BT'den sorumlu kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamak üzere alınması gereken tedbirleri almak şeklinde belirlenmiştir. 1993 yılında ise Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu'nun yaptığı toplantıda 10 yıllık dönem için bilim ve teknolojide izlenecek yeni bir politika belirlenmiştir. Türk Bilim ve Teknoloji Politikası 1993 ila 2003 tasarımında ana amaç, ülkeyi bilim ve teknoloji bakımından ileri ülkeler düzeyine getirmek, başka bir deyişle dünya teknolojisine yetiştirmektir. Bu bilim ve teknoloji politikasının hedefleri ise şunlardır: 10 bin çalışan nüfus başına 7 olan araştırmacı sayısının 15'e çıkarılması, araştırma geliştirme harcamalarının gayri safi milli hasıra içerisinde %0.33 oranında payının %1'e çıkarılması, Türkiye'nin evrensel bilime katkısı açısından dünya sıralamasında 40. sırada olan yerinin 30'a çıkarılması, ülke ARGE harcamaları içindeki özel sektör payının %18'den %30'a çıkarılmasıdır. Bilim ve teknoloji politikası, bu hedeflerle belirlenen sürede erişebilmek ve dünya teknolojisine yetişebilmek için çağ damgasını vuran, ekonominin bütün sektörleri ve yaşamın her alanını etkileyen jenerik teknolojilere, bilişim ileri teknoloji malzemeleri, biyoteknoloji, nükleer teknoloji, uzay teknolojisi öncelik verilmesi gerekmektedir. Bu teknolojilere yetişmek ise bu teknolojileri aktarmayı, aktarılan teknolojiyi öğrenip özümlemeyi, öğrenilip özümleneni, ekonominin ilgiyi ilgili bütün faaliyet alanlarına yaymayı, aktarılan teknolojiyi daha ileri düzeyde yeniden üretme yeteneği kazanmayı, bu yetenekleri kazandıracak bilimsel alanlarda yetkinleşmeyi içeren bütünsel bir sürece bağlıdır. Teknoloji transferinin Türkiye'de başarıyla uygulanabilmesi için Ar-Ge faaliyetleriyle birlikte yürütülmeli ve birbirini tamamlamalıdır. Teknoloji transferini kolaylaştırmak için bilgi ağları, patent arşivi, yabancı ülkelerdeki Türk asıllı bilim adamlarından en iyi şekilde yararlanılmalıdır. Bu dönemin önemli ürünü ise internettir. İnternet bilgi erişimi, yayımı ve ortak çalışma mekanı ortadan kaldırılmış, zamanı yoğunlaştırmış ve toplumda sosyal değişime neden olmuştur. İnternet sayesinde bilim ve teknoloji küresel olarak ve elektronik hızla ilerlemektedir. İnternet Türkiye'ye TRNET projesi çerçevesinde TÜBİTAK ve ODTÜ işbirliğiyle 1994 yılında gecikmeli olarak gelmiştir. Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi de 1996'da TÜBİTAK Bilim Kurulu kararıyla TÜBİTAK'a bağlı bir birim olarak kurulmuştur. ULAK bilimin amacı eğitim ve araştırma geliştirme yapan kişi ve kuruluşlar arasında Türkiye çapında bir etkileşimle iletişim oranı sağlamak ve benzeri amaçlı yurt dışı ağlarda da bağlantısı olacak bu ağ üzerinde eğitim ve araştırma ortamının birikimini yansıtan bilgi kaynaklarına erişim olanağı sunmaktır. ULAK BİM Ulusal Akademik Ağ ve Ulusal Bilgi Merkezi olmak üzere iki kısımdan oluşmaktadır. 7. 5 yıllık kalkınma planında bilim ve teknoloji politikaları bilim ve teknolojide atılım projesi olarak 20 proje içerisinde yer almıştır. Bu kalkınma planıyla Türkiye bilim, teknoloji, ekonomik ve toplumsal faydaya dönüştürülebilmek için uğramıştır. Yeni sistem, yeni toplumsal hizmetler, yeni ürün ve üretim yöntemlerinin uygulanmasıyla toplumsal dönüşümün hayata geçirilmesi hedeflenmiştir. Bilim ve teknolojiyi ekonomik ve toplumsal faydaya dönüştürülebilme becerisi genel olarak inovasyon becerisi olarak anılmaktadır. İnovasyon yeni veya önemli ölçüde değiştirilmiş ürünün veya sürecin yeni bir pazarlama yönteminin ya da iş uygulamalarında, işleri organizasyonunda veya dış ilkelerde yeni bir organizasyonel yöntemin uygulanmasıdır. Çağımızda bir ulus bilim ve teknoloji alanında gösterdiği yetkinliği inovasyonda da gösterebiliyorsa, böylesi bütünsel bir beceriye sahipse ancak o zaman dünya pazarlarında rekabet üstünlüğünü sağlayabilmekte, küresel süreçlerde söz ve karar sahibi olabilmektedir. Dolayısıyla Türkiye'nin bilim ve teknoloji alanında yetkinleşmesi ulusal inovasyon sistemini kurmayı başarmasına bağlıdır. Bu sistem Türkiye'nin sanayileşme eşiğini geçip enformasyon toplumuna ve giderek bilgi toplumuna geçebilmesini sağlayacaktır. Ulusal bilim ve teknoloji politikasının temel hedefi bilim ve teknoloji üretmede yetkinleşmiş, bilim ve teknolojiyi ekonomik ve toplumsal faydaya dönüştürme becerisini kazanmış, dünya bilim ve teknolojisini insanlığın bu ortak mirasına katkıda bulunan ülkeler arasında saygına sahip bir Türkiye yaratmaktır. Ana konusu ise ulusal inovasyon sisteminin kurulmasıdır. Fakat bu plan döneminde oluşturulan bilim ve teknolojide atılım projesi de başarıya ulaşamamıştır. BTYK 1997 ve 98 yıllarında toplanmıştır ve aldığı kararlar ulusal inovasyon sisteminin kurulmasına yöneliktir. Ayrıca özellikle Ar-Ge faaliyetlerini düzenleyici bir dizi kanun çıkartılması için kararlar alınmıştır. Risk sermayesi kanunu, teknopark ve teknoloji geliştirme bölgeleri, bir metroloji ölçüm merkezi oluşturmak amacıyla Türkiye Metroloji Enstitüsü kanunu, üniversite sanayi işbirliğini geliştirmek için 2547 sayılı üniversiteler kanununda değişiklik, bilgi ağlarının kullanım ve yaygınlaştırmasını hedefleyen bilgi ağları kanun tasarının hazırlanmasıdır. BTYK'nın bu toplantısına alınan kararlardan diğerleri şunlardır. Ulusal enformasyon altyapısı, alınan kararlar ana planın hazırlanması, ulusal akademik ağ ve bilgi merkezinin kurulması, sosyal beşeri bilimler alanındaki araştırmaların desteklenmesi ve teşviki, Türk savunma sanayinin geliştirilmesi, Türkiye'de elektronik ticaret ağı kurulması, TÜBİTAK Ulusal Doğa Tarih Müzesi kurulması, bilim ve teknoloji merkezleri kurulması, kamuya açık internete erişim mekanlarının kurulmasıdır. 8. 5 yıllık kalkınma planında bilim ve teknoloji diğer kalkınma planlarına göre daha çok plana yansımıştır. Bu dönemde bilim ve teknoloji politikalarının geliştirilmesi ve iyi bir sanayi geliştirilmesi konusunda kamuoyu oluşturmak için çeşitli tartışma ortamları, bildiriler, kitaplar yayınlanmıştır. Bu kalkınma planının Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılı olan 2023'e kadar uzun vadeli strateji belirlenmiş ve TÜBİTAK'ın koordinatörlüğünde ilgili kuruluşların katılımıyla 2023 yılına kadar bir bilim ve teknoloji planı hazırlanmıştır. Bu kalkınma planında sanayinin geliştirilmesine önem verilmektedir. Çünkü Türkiye'nin sanayi profiline baktığımızda iplik dokuma, gıda giyim, kimya ve demir çelik sanayileri stratejik bir öneme sahiptir. Türkiye'nin ihracatında tekstil sektörü ilk sıradadır. Ayrıca makine ve gereç yapım sanayisine yer alan özel endüstriyel makineler, metal ve ağaç işleyen makineler, içten yanmalı motorlar, bilgi işlem ve büro makineleri sanayi üretiminde önemli bir yere sahiptir. Ulusal bilim ve teknoloji politikasının hedefleri 8. 5 yıllık kalkınma planında da geçerliliğini korumuştur. Bu dönemde ulusal inovasyon sisteminin kurulması tekrar ele alınmıştır. Türkiye'nin Helsinki zirvesiyle içine girdiği tarihsel süreç şu stratejik hedef ve yönelimlerin ele alınmasını gerektirmiştir. Bilim ve teknolojide Türkiye'nin hem Avrupa Birliği'ne giriş sürecini hızlandıracak hem de dünya pazarlarında rekabet etme gücünü geliştirecek bir yatırımın gerçekleştirilmesi. Bunun için de ulusal yenilik sisteminin kurulmasının günümüzde 5 yıllık dönemde tamamlanması. Bilim ve teknolojide atılımın gereklerini yerine getirecek ve atılımı sürdürebilecek insan kaynaklarının geliştirilmesi. Türkiye'nin kalkınma potansiyeli açısından bir üstünlük olarak değerlendirilen genç nüfusunun etkin bir ulusal kaynağa dönüştürülmesi. Eğitim ve yetiştirme konusuna yalnızca eğitenlerin, yetiştirenlerin değil, yetiştirileceklerin de yaşam boyu süren sistematik bir süreç olarak yaklaşılması. Bilim ve teknolojide insanlarımızın hangi coğrafyada yaşıyor olursa olsunlar, köyde, kentte, güvenli barınma, sağlıklı beslenme, ulaşım ve iletişim alanında çağın sağladığı teknolojik kolaylıklardan ödenebilir bir ücret karşılığında yararlanma, evrensel hizmet hakkından yararlanma ve insana yakışır bir çevrede yaşam haklarını güvenceye alacak bir yetkinlik düzeyine erişilmesi. Dünya teknolojisine yetişmek amacında olan Türkiye'nin bilim ve teknoloji alanında yaptığı en önemli girişim nanoteknolojidir. Nanobilim ve nanoteknolojik konularında bir mükemmeliyet merkezi oluşturmak fikri, Devlet Planlama Teşkilatı tarafından benimsenmiş ve Bilkent Üniversitesi araştırmacıları tarafından bir proje olarak hazırlanmıştır. Bu, Ulusal Nanoteknoloji Araştırma Merkezi projesi için 11 milyon YTL destek sağlamıştır. Bu proje 5 Ekim 2005 yılında başlamıştır ve çalışmalar hızla ilerlemektedir. Projenin amacı seçilmiş nanobilim alanlarında ileri seviyede araştırma çalışmaları yapmak, beyin teknolojiler geliştirmek için ileri seviyede bir araştırma altyapısı kurmak, üniversite ve sanayi kuruluşlarının ihtiyacı olan uzman araştırıcıları yetiştirmek ve pazarın talepleri doğrultusunda teknik bilgi ve prototipler geliştirmektir. Ulusal Nanoteknoloji Araştırma Merkezi'nin binası kuruluş aşamasında olduğu için bilimsel çalışmalar Bilkent Üniversitesi'nde 25 öğretim üyesi ve 45 araştırma asistanı tarafından yürütülmektedir. UNAM'ın araştırma konularından nanobiyoteknoloji, nanomalzeme, kimya, enerji ve hidrojen ekonomisi, nanotriboloji, yüzey kaplama, katalizör tasarımı gibi güncel konular eklenmiştir. BTYK'nın 24 Aralık 2008 tarihinde 18 toplantısından önceki kararlara ilişkin şu gelişmeler olmuştur. Ulusal Bilim ve Teknoloji Politikaları Uygulama Planı içerisinde bilim ve teknoloji farkındalığı kültürünün geliştirilmesi, bilim insanı yetiştirilmesi ve geliştirilmesi, sonuç odaklı ve kaliteli araştırmaların desteklenmesi, ulusal bilim ve teknoloji yönetiminin etkileştirilmesi, özel sektörün bilim ve teknoloji performansının güçlendirilmesi, araştırma ortamının ve altyapısının geliştirilmesi, ulusal ve uluslararası bağlantıların etkileştirilmesi yer almaktadır. BTYK'nın bu 18. toplantısında alınan yeni kararıyla ülkemizde uluslararası araştırmacılar için daha cazip hale gelmesini sağlamak üzere Uluslararası Araştırmacılar Koordinasyon Komitesi'nden kurulmasına karar verilmiştir. BTYK'nın 15 Aralık 2010 tarihindeki 22. toplantısında sonuçlanan kararlar şunlardır. Bilim ve Teknoloji Politikaları Uygulama Planı 2005-2010'un onaylanmasına, TÜBİTAK'a uygulama planının uygulanmasını izleme ve koordinasyon görevinin verilmesine, uygulama planında öngörülen eylem alanlarında görevli tüm kuruluşların TÜBİTAK ile yakın işbirliği içinde çalışmaları planlamalarına ve yürütmelerine, ulusal yenilik stratejisi ve eylem planının hazırlanması çalışmasının ilgili paydaş kuruluşların katılımıyla TÜBİTAK koordinasyonunda başlatılmasına ve gerekli destek mekanizmalarının geliştirilmesine. 2007-2010 Uluslararası Bilim, Teknoloji ve Yenilik Stratejisinin hazırlanması çalışmasının ilgili kuruluşların katılımıyla TÜBİTAK koordinasyonunda başlatılmasına, ülkemizde ARGE personeli sayısını arttırmak ve ARGE personelinin mesleklere ve sektörlere göre dağılımını iyileştirmek üzere TÜBİTAK koordinasyonunda bilim ve teknoloji, insan kaynağı stratejisi ve eylem planının hazırlanması için çalışmaların başlatılmasına, 2008-2010 yıllarında kamu ARGE fonlarında kullanımında izlenecek politikalara, Ulusal Bilim ve Teknoloji Politikaları 2003-2020 strateji belgesi, kalkınma planları ve yıllık programlar ışığında bilim, teknoloji ve yenilik politikaları uygulama planı, 2011-2016'nın bilim ve teknolojiden sorumlu devlet bakanının koordinatörlüğünde ilgili tüm kurum ve kuruluşların katılımıyla hazırlanmasına karar verilmiştir. BTYK'nın 22. toplantısında alınan yeni kararlarsa şunlardır. Bilim, teknoloji ve yenilik toplantılarının uygulama planı 2016 adının ulusal bilim, teknoloji ve yenilik stratejisi olarak değiştirilmesine, 2011-2016'nın onaylanmasına, uygulanmasına, izlenmesine ve değerlendirmesine yönelik bir sistematiğin olmasına, 2011-2013 yıllarında kamu ARGE ve yenilik fonlarının kullanılmasına izlenecek politikalara, araştırma altyapılarına, yol haritası ve araştırma merkezlerine ilişkin idari ve yasal düzenlemelere karar verilmiştir. Sonuç: Cumhuriyet'in kurulmasıyla birlikte bilim ve teknolojinin ülke içinde yayılmasını sağlamak amacıyla öncelikle eğitime önem verdiğini görmekteyiz. Devlet kısıtlı bir bütçeye sahip olmasına rağmen başarılı öğrencileri yüksek öğrenimlerini tamamlamak üzere yurt dışına göndermiştir. Bununla birlikte dünyaca tanınmış eğitim uzmanları Türkiye'ye getirilmiş ve bu uzmanların önerilerine göre eğitim sistemimizde düzenlemeler yapılmıştır. Atatürk toplumun ilerlemesinde eğitiminin öneminin olduğunu görerek üniversite reformunun yapılmasında konusunda bazı çalışmalar başlatmıştır. Profesör Albert Malcher, Türkiye'ye davet edilmiş ve İstanbul Doğru Üfünü'nde yapılacak reform hareketinde tetkiklerde bulunarak rapor hazırlaması istenmiştir. Sonuçta Darülfünun kaldırılarak İstanbul Üniversitesi kurulmuştur. Bu durum ülkemizde bilimsel ilerleme için eğitilmiş insan gücüne verilen önemi göstermektedir. Atatürk'ün de dediği gibi bir milleti ancak ve ancak o milletin içinden çıkanlar yükseltebilir. Bu dönemde sanayi ve ekonomi alanında ise iktisat kongreleri ve sanayi planları yapılarak devletçilik zihniyeti benimsenmiş ve böylece bilim ve teknolojinin toplumda yerleşmesi sağlanmıştır. 1950 yılında Türkiye bilim ve teknoloji alanında dışa açılmayı artırmış ve bilimin üretildiği, sürdürüldüğü yeni üniversiteler açılmıştır. Ayrıca açılan teknik üniversiteler teknoloji üretimini arttırmıştır. Türkiye'de bilim ve teknoloji alanında tam anlamıyla belli bir politika izlenmesi 1960'lı yıllarda planlı dönemle birlikte başlamıştır. Planlı kalkınma döneminde kamu sektörüne emredici, özel sektöre yol gösterici özellikler taşıyan ekonomik kalkınma politikaları uygulamaya konulmuştur. Birinci 5 yıllık kalkınma planında bilim ve teknoloji politikalarının uygulayıcısı olarak TÜBİTAK kurulmuştur. Bu dönemde Türkiye Bilimsel Araştırma Komitesi'nin himayesine pilot takımlar projesine katılmıştır. Fakat bu proje için Türk ekibinin hazırladığı bilim politikası tasarısı bir siyasi ya da bürokratik otorite tarafından dikkate alınmamıştır. 4. 5 yıllık kalkınma planı döneminde Türk Bilim Politikası raporu yayınlanmıştır. Bu raporda bütün sektörlerde ve ilgi alanlarında yapılması gerekli projeler, eylemler, kuramsal ve yasal değişiklikler yer almaktadır. Buna rağmen bu politikada hayata geçirilememiştir. Türk Bilim ve Teknoloji Politikası 1993-200 ise hayata girebilmiş fakat belirlenen ve hedeflerin gerisinde kalmıştır. Türkiye'de bilim ve teknoloji politikaları hazırlanmasına ve uygulanmasına rağmen hayata geçirilememesi gerçekten düşündürücüdür. Bunun nedeni ise siyasi ya da bürokratik otorite tarafından gereken önemin verilmemesi, yeteri kadar yetişmiş insan gücünün bulunmaması ve kurumlarda gerekli altyapının olmamasıdır diyebiliriz. Ayrım sonu, sayfa 307.